Ayrım 35. Aptallar Erken Ölür. Mario Puzo. Sayfa 330. Ertesi sabah özel çalışma dairesinde Huli'nin en sevdiği işi yapıyordu. Müşterilerinden birine tanrı gibi gösterecek bir basın bülteni. Kellino ile yapılmış olan anlaşmaya başvurup yasal yetkinliği olup olmadığına baktıktan sonra yazmaya başladı. Three Culture Studios ve Malomar Films sunar. Malomar ile Kellino'nun yapımı bir Ugo Kellino filmi, Atlı Karınca. Başrollerde iki büyük isim, Ugo Kellino, Faye Meadows, yönetmen Bernard Malomar. Yardımcı rollerde diye yazdıktan sonra küçücük bir yazıyla birkaç isim karaladı. Sonra da yönetici yapımcılar Ugo Kellino ve Hugen Kort diye yazdı. Arkasından Malomar ile Kellino tarafından yapılmıştır. En arkadan daha da küçük puntolarla dizilmek üzere John Merlin'in yine kendi romanından uyarladığı senaryosu yazdı. Koltuğunun arkalığına yaslanıp yazdıklarını hayran hayran seyretti. Sekreterini çağırıp daktilo etmesini söyledi ve Kellino'nun vefat dosyasını istedi. Bu dosyaya bakmaya bayılıyordu Huli'nin. Kellino'nun ölümü üzerine yapılacak işlemlerle doluydu dosya. Planı mükemmelleştirmek için Kellino ile Palm Springs'te bir ay kadar beraberce çalışmışlardı. Kellino yakında öleceğini sandığından falan değil, yalnızca öldüğü zaman ne kadar büyük bir insan olduğunu herkesin bilmesini istediğinden hazırlanmıştı bu dosya. Dosyada ölümü üzerine Kellino hakkında bir şeyler söylemesi istenecek bütün sanatçıların isimleri bulunan bir liste vardı. Bir de televizyonda Kellino'nun anısına hazırlanacak olan bir programın bütün ana hatları, 2 saatlik bir özel program. Sinemadaki dostlarının hepsi çağrılacaklardı bu programa. Başka bir bölmede de Kellino'nun bu özel programda gösterilecek en iyi filmlerinden parçalar vardı. Film Akademisi'nden ödüllerini alırken gösteren bir film daha. Dostlarının onun rejisörlük sevdası hakkında şakalar yapacağı bir komedi taslağı da vardı. Nihayet Huli'nin tarafından yazılmış fakat en saygın, en ünlü rejisörlerden biri tarafından verilecek bir söylev metni de bulunuyordu dosyada. Kellino yaşasaydı tarihin en büyük film yönetmenlerinden biri olacaktı deniyordu bu söylev metninde. Bu arada Kellino'nun yaşamı boyunca yardım etmiş olduğu herkesin isim ve adreslerini içeren bir liste vardı. Bu kişilerden bazıları bulunarak Kellino'nun kimseye bir şey söylememeleri kaydıyla onları umutsuzlukların derinliklerinden nasıl çekip kurtardığı anlattırılacaktı. Ayrıca Kellino'nun eski karılarından hangilerinden alıntı yapılacağı, hangilerinden yapılmayacağı belirtilmişti. Özellikle eski karılarından biri için özel bir plan hazırlanmıştı. Kellino'nun öldüğü gün Afrika'da bir safari gezisine yollanacak, böylece basından herhangi bir kimseyle temasa geçmesi önlenmiş olacaktı. Amerikan Cumhurbaşkanlarından birinin söyleyecekleri şimdiden kaydedilmişti dosyada bir yere. Yine dosyada Kellino'nun vefatından sonra yayınlanacak biyografisi için Clara Ford'un da katkısı istenen bir mektup yer alıyordu. Clara'nın yanıtı Los Angeles Times başlıklı kağıda yazılmıştı ama Huli'nin'den esinlenmiş olduğu da belli oluyordu. Huli'nin bunu Kellino'ya hiç göstermemişti ama bir kez daha okudu. Kellino bazı filmlerde harikalar yaratan yetenekli bir oyuncuydu. İyi bir yönetimi ve kişiliğine uygun bir rolün gelecekte ona kazandırabileceği büyük üne kavuşamadan vefat etmiş olması çok yazıktı. Huli'nin bu mektubu her okuduğunda bir içki yuvarlaması gerekiyordu. Clara Ford ile John Merlin al birini vur ötekine. Huli'nin kibirli yazarlardan oldum olası nefret ederdi zaten. Merlin de o tipti. Kellino ile fotoğrafının çekilmesini bekleyemezmiş. Kim oluyordu be? Neyse ki Ford'a gücü yetmese de Merlin'in canına okuyabilirdi. O kadını işinden attırmak için gazete okuyucularına ardı ardına olumsuz mektuplar yazdırmış, Three Culture Studios şirketinin tüm etkinliğini kullanmış ama Ford yine de baskın çıkmıştı. Kellino'nun şansı daha iyi gider diye umuyordu. Birazdan göreceklerdi ikisi de ne olacağını. Kellino Ford'la randevulaşmış ve önceki gece yemeğe çıkarmıştı. Telefon edip olup biteni anlatırdı mutlaka. 28. Bölüm. Hollywood'da geçirdiğim ilk bir hafta süresince burasını örümcekler ülkesi olarak adlandırmaya başladım. En azından bana hoş bir düşünce olarak göründü bu. Birazcık kibirli olsa da. Örümcek dişisi yamyam olan bir böcek türüdür. Cinsel birleşme iştahını öyle kabartır ki erkeğin tam doruğa ulaşmışken birden kellesi uçuverir. Ne var ki harika bir evrimsel süreçten geçen erkek örümcek, kendi vücudundan dokuduğu bir ağın içine sardığı minicik bir yiyecek parçası sunar dişisine. Gözünü kan bürümüş olan dişisi yiyeceği ağlardan sıyırıp almaya uğraşırken erkek üstüne atlayıp işini görür ve hemen tüyer oradan. Daha da gelişmiş bir erkek örümcek de bu işi minik bir taş ya da çakıl parçasıyla ya da herhangi bir nesne ile halledebileceğini keşfetmiştir. Ve büyük bir evrimsel sıçrayışta erkek örümcek Hollywood'da film yapımcısı oluvermiştir. Bunu Malomar'a anlattığımda suratını buruşturup pis pis baktı bana, sonra da güldü. "Öyle olsun," dedi, "ama sen dişine bir kez atlamak uğruna başından olmak ister misin?" İlk başlarda tanıştığım hemen herkes başarıya ulaşmak için bir başkasının bir yerlerini ısırıp yiyebilecek haldeymiş gibi geldi bana. Oysa zamanla film yapımcılığı işine kendilerini adamış insanların ihtirası dikkatimi çekti. Gerçekten seviyorlardı işlerini. Senarist kızlar, sekreterler, stüdyo muhasebecileri, kameramanlar, sahne amirleri, teknik elemanlar, aktör ve aktrisler, yönetmenler ve hatta yapımcılar. Hepsi de yaptığım film diye söz ediyorlardı. Hepsi de kendilerini sanatçı sayıyorlardı. Film işinde çalışıp da böyle konuşmayan tek kişinin senaryo yazarı olduğunu gördüm. Herhalde hazırladığı senaryo herkesin elinden bir kez geçip yeniden yazıldığı için olacak. Her önüne gelen bir yerini değiştiriyordu. Hatta senarist kız bile bir iki satırına dokunur ya da karakter aktörlerinden birinin karısı, kocasının rolünü yeniden yazar. Adam da ertesi günü stüdyoya gelip bu rol böyle oynanır demeye başlardı. Tabii ki yeniden yazılmış haliyle rol filmin amacına hizmet etmekten çok onun yeteneklerinin gösterilmesine yarardı. Bir yazar için sinir bozucu bir işti bu. Nedense herkes onun işini kendi yapmaya meraklıydı. Bana kalırsa film yapımcılığı büyük ölçüde sıradan amatörce bir sanat biçimiydi ve bunda da gayet masumdu. Bir iletişim aracı olarak o kadar güçlü bir şeydi ki sinema. Fotoğrafların, kostümlerin, müziğin basit bir öykü çerçevesi içinde birleşiminden kesinlikle hiçbir yeteneği olmayan adamlar bile sanat yapıtları çıkartabiliyorlardı gerçekten. Fakat belki de biraz abartmak oluyordu böyle söylemek. Hiç olmazsa kendilerine bir önemlilik, bir değerlilik duygusu verecek kadar iyi bir şeyler yapabiliyorlardı işte. Film insana büyük zevk verebilir, duyguları harekete geçirebilir ama çok az şey öğretebilir. Bir roman gibi karakterin derinliklerine inemez, bir kitap gibi öğretemez. Ancak duyguları uyandırabilir, hayatın anlaşılmasına yardımcı olamaz. Öyle bir sihirli bir şeydir ki film, hemen her şeye bir değer kondurabilir. Birçok kişi için bir tür zararsız uyuşturucu olabilir, başkaları için de değerli bir tedavi yöntemi. Geçmişini ya da geleceğini tam istediği gibi kendini sevebileceği bir şekilde kayda geçirmeyi kim istemez? Her neyse, en azından o zamanlar sinema dünyasını ancak bu kadar kavrayabilmiştim işte. Sonraları kendim de o böcek tarafından biraz ısırılmış olacağım ki, belki de çok zalimce ve züppece görüşler olduğu kanısına vardım bunların. Film yapımına nasıl olup da herkesi bu kadar sardığını merak ediyordum. Malomar yapımcılığa büyük bir ihtirasla bağlıydı. Film yapımında çalışan herkesi kendi denetimi altında tutmaya çabalıyordu. Yönetmenler, yıldızlar, baş kameramanlar, stüdyonun patronları. Sinemanın zamanımızın en canlı sanat türü olduğunun farkındaydım ve kıskanıyordum. Bütün kolej kampuslarında öğrenciler roman yazmak yerine film yapıyorlardı. Ve birden aklıma geldi ki filmcilik sanat bile değildi belki, bir tedavi biçimiydi. Herkes kendi yaşam öyküsünü, kendi duygularını, kendi düşüncelerini anlatmak istiyordu. Peki ama bu amaçla bir sürü kitap yazılmış değil miydi sanki? Ne var ki kitaplarda ya da resimlerdeki veya müzikteki sihir bu denli güçlü değildi. Sinema bütün sanatları birleştiriyordu içinde. Karşı konulamaz bir şey olmalıydı. Elinin altında bu denli güçlü silahlar olan birinin kötü bir film yapması olanaksızdı. Dünyanın en hıyar adamı bile ilginç bir film çıkarabilirdi ortaya. Bu işte eş dost kayırmacılığının o kadar yaygın olmasına şaşmamak gerekirdi. Gerçekten de insan herhangi bir yeğenine bir senaryo yazdırabilir, kız arkadaşlarından birini alıp beyaz perde yıldızı yapabilir, oğlunu alıp stüdyonun başına getirebilirdi. Sinemada herhangi bir kimse başarılı bir sanatçı olup çıkabilirdi. Dilsiz Miltonlar kalmamıştı artık. Peki şimdiye dek nasıl olup da hiçbir aktör yönetmenlerden ya da yapımcılardan birini öldürmemişti? Sinema tarihi boyunca gerek mali gerekse sanatsal yönden olsun böyle bir şeye neden olabilecek birçok şey olmuştu kuşkusuz. Peki şimdiye kadar stüdyo yöneticisini öldürmüş bir yönetmene rastlanmamasına ne demeli? Ya film yönetmenini öldürmüş bir yazar? Herhalde film yapımı insanları şiddet eğilimlerinden arındırıyor, tedavi ediyor olmalıydı. Acaba günün birinde duygusal dengesi bozuk kişileri tedavi etmek için en etkili yöntemin onlara film çevirtmek olduğu anlaşılacak mıydı? Filmciliği meslek edinmiş bütün o deli ya da yarı delileri bir düşünün, en azından aktör ve aktrisler tescilli deliydiler. Evet, böyle olacaktı sonunda demek ki. Gelecekte herkes evinde oturup dostlarının keçileri kaçırmamak için yapmış olduğu filmleri seyredecekti. Filmler hayatını kurtaracaktı insanların. Bir düşünün hele ve nihayet ne kadar hıyar varsa ortalıkta hepsi de sanatçı olup çıkabilecekti. Şurası muhakkak ki bu işte çalışanlar iyi filmler çıkarabiliyorlarsa herhangi biri de yapabilirdi aynı işi. Bu işte bankerler, terziler, avukatlar falan karar veriyorlardı hangi filmin yapılacağına. Sanatın yaratılmasında katkısı olabilecek o delilik de yoktu bunlarda. Şu halde her önüne gelen bir film yapsa ne çıkardı yani? Tek sorun maliyeti düşük tutmaktı. Artık psikiyatrlara ya da dehaya falan gerek yoktu. Herkes sanatçı olabilirdi. Bütün bu sevimsiz insanlar hiçbir zaman anlayamıyorlardı sevilmek için uğraşmak gerektiğini. Ama tüm bencilliklerine, çocuksuluklarına, kendi kendilerine aşık olmalarına karşın kendi gözlerindeki iç görünümlerini beyaz perdede sevimli bir biçimde dışlaştırabiliyorlardı. Kendilerini sevimli gölgeler haline getirebiliyorlardı. Gerçek yaşamda hak etmeden, tabii diyebilirsiniz ki tüm sanatçılar aynı şeyi yapar. Özel yaşamında kendine tutkun domuzun biri olan Osano'nun büyük bir yazar olarak dışarı yansıyan görünümünü düşünün örneğin. Ama yazarların hiç olmazsa az buçuk bir yetenekleri, bir dehaları oluyordu insana zevk veren, bir şeyler öğreten ya da daha derin bir anlayış getiren. Oysa filmcilikte herhangi bir yetenek, bir deha olmaksızın da her şey olanaklıydı. Zengin it oğlu itin biri tutup hayatının hikayesini de anlatsa, büyük bir yönetmenin, büyük bir yazarın, büyük bir yıldızın vesairenin yardımı olmaksızın da sırf sinemanın büyüsü sayesinde kahraman olup çıkabilirdi ortaya. Bütün bu insanlar için sinemanın parlak yanı hiç yetenek olmadan da işlerin yürüyebilmesiydi. Ama biraz yetenekle daha da iyi olmaz demek değildi bu. Senaryo üzerinde beraber çalıştığımızdan Malomar ile hayli uzun süreler birlikte oluyor, gece yarılarına kadar köşk yavrusu evinde oturuyorduk. Rahat edemiyordum orada, bir kişi için fazla büyük diye düşünüyordum. Möble dolu koca koca odalar, tenis kortu, yüzme havuzu ve film gösterisi salonunun bulunduğu ayrı bir ev. Bir gece yeni bir filmi göstermek istedi bana, filmlere fazla meraklı olmadığımı söyledim. Herhalde biraz fazla burun kıvırmış olacağım ki azıcık bozuldu. Hani sinemacılığa böylesine tepeden bakmasan şu senaryo çok daha iyi çıkacak biliyor musun dedi. Bu biraz battı bana. Bir kere böyle bir şeyi çaktırmayacak kadar terbiyeli davrandığımı sanıyordum. Sonra yaptığım işten mesleki bir gurur duyuyordum. Oysa dalga geçtiğimi söylüyordu bana. Ayrıca Malomar'a saygı duymaya da başlamıştım. Bu filmin yapımcı yönetmeniydi ve isteseydi üstüme basıp geçerdi beraber çalışırken. Ama hiç böyle bir şey yapmamıştı. Senaryoda bir değişiklik önerdiği zaman da çoğunlukla haklıydı. Onun yanıldığını tartışarak kanıtlayabildiğim zamanlarda bana uyardı. Kısacası Örümcekler Ülkesi hakkındaki ön yargılarıma tam olarak uymuyordu. O gece filmi seyredecek ya da senaryo üzerinde çalışacak yerde tartışıp durduk böylece. Sinemacılık ve bu işte uğraşanlar hakkında düşündüklerimi anlattım ona. Ben konuştukça Mala Umar'ın kızgınlığı geçiyordu, sonunda gülümsemeye başladı. Artık erkek bulamaya karının teki gibi konuşuyorsun dedi Mala Umar. Sinema yeni bir sanat türü olduğundan, kendi dümeninin zamanının geçtiğinden korkuyorsun. Kıskançlık seninki, başka bir şey değil. Filmle roman kıyaslanamaz ki dedim. Film hiçbir zaman kitabın yaptığını yapamaz. Bunun konuyla ilgisi yok dedi Mala Umar. Bugün insanlar sinemayı istiyor ve gelecekte de isteyecekler. Bir de sen yapımcılar örümcekler diye tutturmuşsun. Buraya birkaç aylığına gelmişsin, ahkam kesiyorsun. Her birimize ayrı bir kulp uyduruyorsun. Fakat her iş aynıdır. Hepsinin iyi yanı da kötü yanı da vardır. Tamam, sinemacıların tümü kaçıktır, dolandırıcıdır. İncik boncuk değiş tokuşu yapar gibi kullanırlar seksi. Peki ne çıkar bundan? Sen bütün insanların yapımcı olsun, yönetmen olsun, yazar olsun, oyuncu olsun, bir sürü sıkıntısının içinden geçtiğini gözden kaçırıyorsun. Bu mesleği öğrenmek için yıllarını verirler ve herkesten çok çalışırlar. Gerçekten bağlıdırlar işlerine. Ve sen ne dersen de iyi bir film yapmak için yetenek ve hatta deha gerekir. O aktör ve aktrisler kara piyadesi gibidirler. Ön safta harcanır giderler. Önemli rolleri onunla bununla düzüşerek de almazlar hem. Sanatçılıkları kanıtlanmış kişiler olmak zorundadırlar. Tabii ki erkek ya da kız arkadaşlarını başrole koyup 5 milyon dolarlık bir filmi bok eden manyaklar da vardır. Fakat ömrü uzun sürmez böylelerinin. Sonra sen yönetmenlere ve yapımcılara da takmışsın. Yönetmenleri savunmama gerek bile yok. Bu mesleğin en zorlu işidir onlarınki. Fakat yapımcıların da bir işlevi vardır. Sirkteki aslan terbiyecileri gibidirler. Bir filmin yapımı ne demektir bilir misin sen? Önce film stüdyosunun finansman kurulunda 10 kişinin kıçını yalaman gerekir. Sonra zır deli birkaç yıldıza hem analık hem de babalık etmek zorundasın. Çekim ekibini hoşnut tutmak gerekir. Yoksa dalga geçip fazla mesailerle ananı ağlatırlar. Nihayet ekiptekilerin birbirini boğazlamasını önlemek de senin işindir. Bak, Moses Wartburg'den nefret ederim örneğin. Ama bu işin yürütülmesine destek olan büyük bir finansman dehası var adamın. Sanat zevkini ne kadar küçümsüyorsan bu dehasına da o denli saygın var. Ve yapımcı yönetmen olarak durmadan uğraşmak zorundayım onunla. Herhalde sen bile kabul edersin ki filmlerimden birkaçı sanat ürünü denebilecek nitelikte sayılırlar. Bunların en azından yarısı palavra dedim. Yapımcıları küçümsüyorsun ama bir filmi bir araya getiren de onlardır işte. Ve bu işi başarmak için her defasında 2 yıl boyu onun bunun kıçını yalarlar. Finansçılarınkini, aktörlerinkini, yönetmenlerinkini, yazarlarınkini, bütün bu insanların kirli çamaşırlarını da yapımcılar yıkarlar, üstleri başları boka batar. Belki de bu yüzdendir zevklerinin bu kadar boktan olması. Yine de birçoğu yetenekten çok sanata inanırlar ya da fantezisine. Film Akademisi'nin ödülleri dağıtılırken Oscar'ını almaya gelmeyen bir yapımcı göremezsin. Buna yalnızca ego denir dedim. Sanata inanmak falan değil. Senin de, sanatının da dedim Mala Umar. Tamam, 100 filmden birinde biraz değer vardır diyelim. Peki ya kitaplar? Kitapların işlevi başkadır dedim savunurcasına. Filmler ancak dış görüntüyü verebilirler. Mala Umar omuz silkti. Gerçekten dertmişsin sen de dedi. Sinema sanat değildir dedim. Çocuklar için sihirbaz numarasıdır yalnızca. Söylediğime kendim de tam inanmıyordum ya. Mala Umar içini çekti. Belki de haklısın. Her şekliyle sihirbazlıktan ibaret belki de sinema, sanat değil. İnsanlar ölümü unutsunlar diye bir yutturmaca. Doğru değildi bu ama tartışmadım. Mala Umar'ın kalp krizi geçirdiğinden bu yana sorunları olduğunu biliyordum. Ve onu etkisi altında bırakan şeyin bu olduğunu söylemek istemiyordum. İnsanın yaşamı anlamasını sağlayan şey yine de sanattı benim için. Beni ikna edemedi ama bu konuşmadan sonra çevreme daha az ön yargılı gözlerle bakmaya başladım gerçekten. Bir noktada haklıydı ama sinemayı kıskanıyordum. İş o kadar kolay, ödülleri o kadar bol, getirdiği ün o kadar baş döndürücüydü ki. Tek başıma bir odada roman yazmaya dönmek hiç hoşuma gitmiyordu. Bütün küçümsemelerimin altında çocukça bir haset yatıyordu aslında. Hiçbir zaman içine giremeyeceğim bir alemdi bu. Ne yeteneklerim ne de karakterim uygundu. Her zaman küçümseyecektim bu alemin insanlarını ama ahlaki nedenlerden çok züppelikten ötürü. Hollywood hakkında çok şey okumuştum ve Hollywood derken gerçek sinema dünyasını kastediyorum. Başta Osano olmak üzere bütün yazarların Hollywood dönüşü stüdyolara nasıl sövdüklerini, yapımcıları dünyanın en aşağılık pezevenkleri, stüdyo yöneticilerini ise insandan çok maymun türüne yakın, kaba ve ilkel yaratıklar olarak adlandırdıklarını, stüdyoların mafyadan beter düzenbaz olduğunu anlattıklarını duymuştum. Onlar Hollywood'dan nasıl döndülerse ben de öyle gittim oraya. Bu işin üstesinden geleceğimden %100 emindim bir kere. Doran beni Malomar ve Hulinan ile yapacağımız ilk görüşmeye götürdüğünde ne biçim adam olduklarını hemen kestirmiştim. Hulinan kolaydı ama Malomar beklediğimden daha karmaşık bir kişi çıktı. Doran tabii ki bir karikatürdü. Doğrusu Doran ile Malomar'dan hoşlanmıştım. Hulinan'dan ise daha ilk bakışta tiksinmiştim. Kellino ile fotoğraf çektirmemi söylediği zaman neredeyse siktiri çekecektim. Kellino bir de zamanında randevusuna gelmeyince tepem iyice attı. Kimseyi beklemekten hoşlanmam ben. Ben onların geç kalmalarına kızmadığıma göre onlar benim beklemeyip gitmeme niye kızsınlar? Fakat Hollywood'un asıl büyüleyici yanı burada yaşayan çeşit çeşit örümceklerdi. 35. ayrılım sonu. Sayfa 340.